Ayrım 39, erken boşalmanın üstesinden gelmek, Doktor Cem Keçe, sayfa 348. Çiftler evliliklerinde neden kriz yaşarlar? Evlilik sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratabilmek için bazı kuralların çok iyi algılanması ve yorumlanması gerekir. Çift olayları yaşarken ayrıntılara boğulur. Olayın kendisini yaratmış olduğu duygusal anafordan realiteyi göremez. Ama çift uzaktan bakıp benim sorunum değil de Ayşe ile Mehmet'in sorunuymuş gibi olaya bakayım dediğinde bir şeyler görebilir. Çünkü başkasının evliliği hakkında akıl yürütmek kolaydır. Ama insan kendi sorununu yaşarken gözleri kör olabilir, bazen gözüne perdeler inebilir. Evlilikte altın kuralları anlatmaya çalıştığımız ve evlilik terapisini aldığımız bir çiftin seansından birebir uyarlanan seansın deşifresi aşağıdadır. İsimler, meslekler ve zaman etik değerler açısından değiştirilmiştir. Örnek vaka: Ali ve Ayla. Birinci madde, düşüncelerin paylaşılması, yani konuşmak. Biz milletçe düşüncelerimizi paylaşmıyoruz, genellikle akıl okuyoruz. Şimdi Ali Bey Ayla Hanım'a bakıyor ve diyor ki, benim aklımdan geçenleri görsün okusun istiyor, beni anlasın diyor. Birbirimizin aklını okuyoruz. Evli çiftlerin düştüğü en büyük hatalardan birisi konuşmak yerine akıl okumaktır. Konuşma ve düşüncelerin paylaşılması çok önemlidir. Ama düşünceleri paylaşırken kullanılan dil de çok önemlidir. Ben dili kavga dili değildir, uzlaşma dilidir, çözüm dilidir. Ben diliyle konuşan çiftler anlaşır ve sorunlarını çözerler. Sen dili ise ben dilinin tam karşıda olan dildir, kavgacı ve sorunu büyüten dildir. Zaten bir çift kavga ediyorsa, anlaşamıyorsa, sorun yaşıyorsa kullandığı dil sen dilidir. Şöyle bir örnekle anlatayım. Koca akşam vakti iş yerinden ayrılmak üzeredir. Üniversiteden arkadaşları gelir. Ya baba, bu akşam çıkalım gezelim, felekten bir akşam çalalım derler. Koca tabii olur ama hanımı bir arayayım der. Sen amma kılıbık bir adam olmuşsun. Sen tam bir light adam olmuşsun. Hani sen taş fırın erkeğiydin, üniversitede böyle değildin diyen arkadaşlarının karşısında koca sıkıntılanır, gurur meselesi yapar ve karısını aramaz. Olmuyor mu böyle durumlar? Oluyor. Tabii evde karısı, çoluk çocuk sofra başında masa kurulmuş bekliyor. Koca dışarıda arkadaşlarıyla kakara kikiri yapıyor. Alkol oluyor ama aklı hep evde, vicdanı da sızlıyor. Huzursuzluk var ama delikanlılığı da elden bırakmıyor. Saat gece 3.30 eve geliyor. Karısı uyumamış ve hesaplaşmak için bekliyor. Allah'ın belası pislik herif. Neredesin bu saate kadar? Sorumsuzsun. İnsan bir telefon açmaz mı? Çok kötüsün adam. Biz burada meraktan öldük. Koca ilk başta eve süklüm püklüm gelmişti, hatasının farkındaydı ve özür dilemeye hazırdı. Ama karşısındaki kadın saldırınca önce savunmaya geçti, ardından da senin de yemeğinin de çocuğunun da şeklinde saldırmaya başladı. Ertesi gün biz boşanıyoruz diye bana başvurdular. Bu kısa hikayedeki üslup aslında sen dilidir. Çok net bir şekilde sen dili var. Sen dili neydi? Aşağılayıcıydı, suçlayıcıydı, yargılayıcıydı. Kadın suçladı, aşağıladı ve yargıladı. Karşılığında nasıl bir reaksiyon aldı? Bir insanı eleştirdiğinizde, saldırdığınızda ne olursa olsun, haklı da olsa, haksız da olsa hemen savunmaya geçer ve ardından saldırıya geçer. Sen dilinin suçlar, aşağılar ve yargılar uzlaşma yoktur. Şimdi bu kadın ben diliyle nasıl konuşabilirdi? Ben dilinin 3 tane önemli kuralı vardır. A. Kişinin asla kişiliğini eleştirmeyeceksiniz. Sen kötüsün yerine yaptığın bu davranışın kötü olduğunu düşünüyorum demek daha doğru olacaktır. Çünkü bir kişiye komple kötü diyemezsiniz, onun iyi olan yönleri de vardır. Aynı şekilde bir kişiye komple iyi de diyemezsiniz, onun kötü yanları da vardır. Bu nedenle kişilerin sadece davranışlarını eleştirebiliriz. Hiç kimse davranışlarının eleştirilmesine laf etmez ama kişiliğinin eleştirilmesine herkes laf edebilir. Çok kötüsün demek kişiliği eleştirmektir. Ama şu yaptığın davranışın çok kötü olduğunu düşünüyorum demek davranışı eleştirmektir. Sen kötü değilsin ama bu davranışın kötü demek gibi daha yumuşak bir eleştiridir. Yani davranışlar eleştirilebilir. Çünkü biz insanız. Kişilikler bizi var eder. Kişiliğinizi anneniz, babanız, karınız, çocuğunuz, amcanız, dayınız, kim olursa olsun eleştiri getirdiğin hemen savunma ve saldırı ardından gelecektir. B. Durumu net olarak anlatmak. Durum net olarak anlatılır ben dilinde. Ortada bir durum var. Nedir bu durum? Haber vermeden kocanın eve geç gelmesi. Başka bir durum var mı? Bu adam başka bir kadının koynundan mı geliyor? Hırsızlık mı yapmamış, adam mı öldürmemiş? Hayır, sadece eve geç gelmiş. C. Duygularını paylaş. Kocanın eve haber vermeden geldiğinde hissedilen duygular nelerdir? Duyguların ifade edilmesi çok önemlidir. Nedir bu durumda hissedilen duygular? Kadın merak etmiş, adam yerine konulmadığını düşünmüş, korkmuş. Kadın duygularını paylaşacak ve beklentisini ifade edecek. Ben dilinde bu da önemlidir. Ama top karşı tarafa atılacak, sen bilirsin denilecek. Nedir durum? Eve haber vermeden geç gelmek. Bu durumda kadın ne hissetti? Endişelendi, meraklandı ve korktu. Peki beklentisi neydi? Böyle durumlar olabilir ama önceden haber verseydin sevinirdim. Ama sen bilirsin dediğinde kadın, koca ne hisseder? Çok pişman olur. Kocanın kafasına silah dayasan haber vermeden bir daha eve geç gelmez. Kadının istediği neydi zaten? Sorunu çözmekti. Sorunu bu şekilde çözebilir mi? Evet, çözebilir. Sevişirler ve yatarlar, problem yoktur. Sen benimle ilgilenmiyorsun demek yerine birlikte vakit geçirmeyi özledim seninle, daha fazla vakit geçirsek seninle mutlu olurum denilebilir. Aynı cümle aslında ama birisi yapıcı, pozitif, karşı tarafı da yanına çeken, öbürü ise suçlayıcı ve yargılayıcı. Ben diye cümle kurulduğunda koca, karım beni özlemiş, benimle birlikte olmak istiyor diye düşünür ve tabii hayatım ne demek, ne yapabilir şeklinde karşılık verir. Şimdi sizin bir kavganızı inceleyelim ve analiz edelim. Suçlamıyor musunuz birbirinizi herhangi bir konuda? Erkek hasta. Sen beni birinci plana hiç koymadın. Sen işini ön plana koydun. Ben bu yaşamın neresindeyim der eşim bana. Terapist. Çok güzel bir sen dili. Şimdi bu dilin karşısında Ali Bey'in yapacağı tek şey evet ama ile başlayan bir savunma ve ardından da saldırıdır. Erkek hasta. Nereden bildiniz hocam? Terapist. Şimdi bu durumu ben diliyle nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Bayan hasta. Ben seninle daha fazla zaman geçirmeyi tercih ederim. Terapist, seni özlüyorum ve birlikte zaman geçirirsek daha fazla keyif alacağımızı düşünüyorum. Bayan hasta, ailecek bir arada olmak çok güzel olabilir, daha sık. Terapist, aynı şeyi söylüyoruz ama birisinde suçlama var, birisinde ise gel uzlaşalım ve çözelim var, bu kadar basit. Elinize bir poşet lastiği takın, ne zaman ben dili kullanırsanız problem yok. Ama sen dili kullandığınızda çekip bırakın, bu şekilde kendinizi cezalandırın. Gerçekten samimi olursanız 6 ay bu bilekleriniz kıpkırmızı dolaşırsınız. Bayan hasta, söyledim ama o da damarıma bastı canım. Terapist, samimi olacaksınız. Evliliklerde en temel kurallardan biri de şudur, karşınızdakini olduğu gibi kabul etmek. Maalesef bunu yapamıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben senin varlığını, kişiliğini, hayallerini, korkularını olduğu gibi kabul ediyorum. Sana saygı duyuyorum, seninle bu halinle evli kalmak istiyorum. Eğer karşı tarafta bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bunu ona iyi bir model olarak, iyi bir örnek olarak yapabilirsiniz. Çünkü her insan hangi yaşta olursa olsun modelleyerek öğrenir. Şimdi ben diyelim ki Ali Bey, Ayla Hanım'ın yaptığı bir davranıştan rahatsız. Onu olduğu gibi kabul etmiş ama değişsin de istiyor. Bu durumda ne yapabilir? Değiştirmeye çalışın, hemen direnç gelir, savunma, ardından saldırı gelir. Ama Ayla Hanım'a örnek olabilir. Çünkü bir insan değiş demekle değişmez arkadaşlar. Kendi istemesi lazım. Değişimin kişi tarafından algılanması ve kendisinin iradesiyle istemesi lazım. Yoksa davranışını değiştirme şansı yoktur. Beyhude bir çırpınıştır. Sadece çift birbirini yıpratmaktan öteye geçemez. Konuya bir örnek verelim. Zeynep biraz kaprisli, her yerde çalışmıyor, çiftin durumu da biraz kötü. Cüneyt Bey hem hastanede acil servise çalışıyor hem de boş zamanlarında polikliniklerde nöbet tutarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Zeynep çalışılacak yerleri beğenmediği için çalışmıyor, evde oturuyor. Ara sıra polikliniklerde iş bakıyor. Yok orası pis, yok burası güzel değil, içime sinmedi diyerek kapris içerisinde. Cüneyt çalışıyor ama bir de ev işlerinde Zeynep'e yardımcı oluyor. Tabii Cüneyt bir zaman sonra rahatsız olmaya başlıyor. Zeynep evde yatıyor, ben çalışıyorum, bir de ev işlerine yardım ediyorum, bir de sabah aç karnına işe gidiyorum diyerek söylenmeye başlıyor. Cüneyt'in babası sabah annesini kaldırırmış, annesi babasının kahvaltısını hazırlarmış ve Cüneyt'i yedirir, içirir ve öyle gönderirmiş. Tabii Cüneyt'in anne modeli öyle olunca Zeynep'in halleri ona batmaya başlıyor. Neden batıyor? Cüneyt kocanın her şey hazır olduktan sonra yataktan kalktığı bir ailede büyümüş. Cüneyt eğitim almış ama rahatsızlık hissediyor. Ama Zeynep'e kalk bana kahvaltı hazırla dese hırgür çıkacak, kavga çıkacak. Bu nedenle bana başvurdu. Cüneyt'e Zeynep'e örnek olmasını önerdik ama bunu öyle bir şekilde yap ki hem kalıcı olsun hem sen rahatla hem de evliliğinde sorun çıkmasın dedik. Siz olsanız ne yapardınız? Bayan hasta, yatağa kahvaltı götürürsünüz. Terapist, çok akıllıca. Cüneyt de aynısını yaptı. Erkek hasta, ben öyle düşünmem ama yine sevgiyle ona baktıkça çok mutlu olabileceğini, kendisine baktığın zaman ne bileyim. Terapist, evet bu da olabilir. Cüneyt normalde sabah 7'de kalkıyorsa 6'da kalktı, sıcak ekmek aldı, bir tane de gül aldı. Zeynep'e yatağında kahvaltı götürdü. Birlikte yiyelim, sensiz güne başlamak istiyorum, sensiz boğazımdan geçmiyor, benimle yersen çok mutlu olurum dedi. Ertesi gün bir daha aynısını yaptı, üçüncü gün bir daha yaptığında Zeynep düşünmeye başladı ve fark etti. Hayatım sen zaten çalışıyorsun, lütfen sen yapma, ben artık yaparım dedi. O gün bugündür Cüneyt'i kahvaltısını yapmadan evden göndermez. Bakın Cüneyt sorununu çözdü ama kavga etmeden akıllıca. Tabii burada eşinizi tanıyacaksınız, o da sizi tanıyacak. Çünkü Zeynep yap denildiğinde yapmayacak bir aileden geliyordu. Ne demiştik? Olduğu gibi kabul et, rahatsız olduğun bir yan varsa ona örnek ol. Onun rahatsız olmasını sağla. Kendin değiş ama karşı tarafı değişmeye zorlama. Bu çok önemli. Gerçekten kişi çok samimiyse, seviyorsa bunu görür, hisseder ve sorun çözülür. Tabii sabrının tükendiği yere kadar kişi bu taktikleri uygular. Sabır bitince evlilik de biter. Sana küfrediyorsa gülümse, bir şey atıyorsa çiçek al. Sevmiyorum diyorsa sen daha çok sev, sen iyi bir örnek ol diyoruz. Yok, olmadım diyorsanız o zaman bir şey değişmez diyoruz. Ama en önemlisi düşüncelerinizi ben diliyle ifade edeceksiniz ve poşet lastiği kullanacaksınız. Birinci madde bu, itirazı olan bayan hasta. Yok. İkinci madde duyguların paylaşılması. Kişi hissettiği endişelerini, korkularını, üzüntülerini, sevinçlerini, coşkularını eşiyle paylaşmalıdır. Duygular paylaşılmalıdır. Paylaşılmadığı zaman duygular dinamit gibidir. Nasıl patlayacağını kimse bilemez. O yüzden duygularınızı da aynı düşüncelerinizin paylaşılması gibi paylaşmalısınız. Özellikle sevginin sık sık ifade edilmesi ve gösterilmesi çok önemlidir. Ben seni seviyorum çok önemli bir şey değildir. Söylenmediği zaman bir boşluk yaratır ama söylendiği zaman çok şey doldurmaz. Ama sevginin gösterilmesi daha çok önemlidir. Duygu ve düşünceleri birlikte değerlendirmekte fayda vardır. Bunları kötü de olsa, iyi de olsa, kızdığınızda da, üzüldüğünüzde de, mutlu olduğunuzda da paylaşın ki o duygular doğru bir şekilde anlaşılsın. Erkek hasta. Burada benim eşimde fark ettiğim çok önemli doneler var. Kolay söyleyemiyorum. Çünkü bu tür bir modelleme görmedik. Tabii ki ben de buna inanan ve tekrarlayan, bunu yenmeye çalışan, doğrusunun böyle olduğuna inanan bir insanım. Ben yaptığım hatalardan dolayı böyleyim. Artık çok kolay söylüyorum. Hatta oğluma ben sana seni sevdiğimi söylememiş miydim oğlum diye sordum. Hayır deyince o zaman ben seni çok seviyorum diyorum. Şimdi ona gösterebiliyorsam eşime karşı da çok rahat söyleyebilirim. Ama geçmişte bunu gösterememenin sıkıntılarını yaşadık. Bunu anlatmak istedim. Terapist, anladım ama şunu da unutmayın. Bu çocuk yarın karısıyla evlenip gidecek, siz baş başa kalacaksınız. Çocuk aile için önemlidir, doğrudur. Ama siz kendinizi severseniz çocuğa büyük iyilik etmiş olursunuz. O çocuğun neye ihtiyacı var? Koşulsuz sevgiye ihtiyacı var. Ama bunun kadar ihtiyacı olduğu bir şey daha var. İyi bir anne-baba ilişkisine ihtiyacı var. Bunu veremediğiniz zaman isterseniz ölümüne sevin. Bir işe yaramaz. Bayan hasta, hem bireysel olarak hem ikili olarak oğlumuz bizi mutlu görmek istiyor. Terapist, aynen öyle. Yani bu çocuk sizin için bir ilişkiniz olduğunu hissedip birbirinizi sevdiğinizi görmek istiyor. Bakın, çocuğunuzu hiç sevmeyin, ona hiç sevmiyorum deyin. Ama birbirinizi çok sevin ve birbirinizi çok sevdiğinizi gösterin. Bu çok daha makbul. Çünkü öbür türlü annem beni seviyor, bunu görür bilir zaten. Ama annesinin ve babasının birbirini sevdiğini ve bu sevgilerini birbirlerine gösterdiğini gören bir çocuk daha sağlıklı bir kişi olarak hayata adım atar. Öbür türlü bir tarafı kör kalır, topal kalır. İleride de benim hastam olur, açık bu. O yüzden ben karı kocaya diyorum ki önce birbirinizi sevin. Ama bundan önce daha büyük bir sevgi var. Neydi o? Bayan hasta, kendini sevmek. Terapist, kendini sev. Sen kendini sevmezsen ne çocuğunu ne eşini sevebilirsin. Kendini seveceksin, ardından eşini seveceksin, ondan sonra çocuğunu seversin zaten. Bunları yapamadınızsa gerisi yalan, sahte ve yalan. Kendini sevmeyenin çocuğunu sevdiğine inanmak zordur. Çünkü seviyorsa zaten ona daha iyi model olması gerekir. Model olamıyorsa da yalancı bir sevgisi vardır. Tabii bunları bilerek yapıyorsa sıkıntı var demektir. Bilmeden yapılan hiçbir şey suç değildir. Erkek hasta kesinlikle. Terapist, o zaman diyoruz ki önce kendini, sonra eşini, sonra çocuklarını seveceksin. Bayan hasta, oğlumuzun babasıyla benim fiziksel temasımıza, bedensel iletişimimize çok şiddetli tepkisi var. Terapist, o ödipal çatışma. Bayan hasta, abartmış durumla. Benimle yatacak kişi de o, bana iltifat edebilecek kişi de o. Terapist, oğlunuzun sınırlarını net olarak çizeceksiniz. Sen çocuksun, biz anne babayız, karı kocayız, biz beraber yatarız. Senin artık bir odan var, sınırların bu. Bunu veremezseniz yarın sertleşme ve erken boşalma problemi olan takıntılı bir çocuk olabilir. Ne ekerseniz o biçilir. Bir erkek erken boşalıyorsa annesine çok yakındır. Babası zamanında dışlamıştır. Bayan hasta, ilginç. Terapist, ilginç ama hakikat. Üçüncü madde, çocukların geleceğiyle ilgili ortak kararlar alabilme. Çocuğun sorumluluğunu ortak paylaşabilmedir. Çocuk benim değil, senin de değil. Bu çocuk bizim. Benim kadar senin, senin kadar benim. Sevgide, yükü de benim ve senin. Birlikte bizim. O zaman bununla ilgili her türlü sorumluluğu paylaşacağız. Ve bunun geleceğiyle ilgili de aramızda mutabakat olması lazım diyen çiftlerde bu konuda bir sıkıntı olmaz. Koca ben çocuğumu TED Koleji'nde okutacağım, karısı normal lisede okusun diyorsa bu bir kavga nedendir. Mutabakat şart. Baştan şartları koymak gerekir. Nedir bu şartlar? Eğer maddi şartlarımız iyi olursa güzel bir kolejde okutabiliriz. Yoksa devlet okulunda okuturuz. Ona alacağımız kılık kıyafet marka olmak zorunda değil ama pazarda olmayacak gibi. Cep telefonu 8 yaşında alacağız gibi. Okula ben bırakıyorsam okuldan da sen alacaksın gibi. Tabii burada anne ve babanın iş durumuna göre şartlar olgunlaşır. Ali Bey'in sorumluluğu az, Ayla Hanım'ınki çok olabilir. Bu dış şartlara göre sizin aranızdaki uzlaşmaya göre değişebilir. Ama bir mutabakata varıldığında o mutabakattaki koşullara herkes uymalıdır. Uyulmadı mı kavga çıkar. Çünkü verilen sözler tutulmadı mı ilişki bozulur. Ama söz verene kadar konuşun, tartışın ve şartları olgunlaştırın. Tartışmaktan ve konuşmaktan korkmayın. Uzlaştığınız andan itibaren gelecekteki sorunların oluşmasını engellemiş olursunuz. Çocuk da bilir sınırlarını. Yatak odamız mahremdir, özeldir, çocuk giremez. Ne işi var çocuğun koynunda gibi durumlar olamaz. Bunun gibi maddeler net olmalıdır. Dördüncü madde, ekonomik konularda mutabakat. Kişi pahalı bir cep telefonunu eşine sormadan alırsa bu kavga nedendir. Pek çok ailede ekonomik konularda şöyle bir mutabakat vardır. 100-200 YTL çok önemli değil ama 1000 YTL tutarında bir harcama yapılacaksa eşin de onayı alınmalıdır. Bu sana değer veriyorum, sen benim için önemlisin. Bu ikimizin bütçesi, biz birlikteyiz, sensiz bir karar veremiyorum. Senin onayın önemli mesajıdır. Ya da sen onay vermeyeceksen olmayacak demektir. Bir mutabakat şart. Erkek hasta. Bizim ekonomik anlamda sıkıntılarımız var ya da yok. Şeyle ilgili, yani uygulamamızla ilgili. Ben daha eşimle çıkarken bile bazı yerlerde hesabı bölüşüyorduk. Yani işte yarısını o ödüyordu, yarısını ben. Ama çalışan bir insan olarak ben kendime yediremiyorum tabii. Ben ekonomik olarak daha iyiyim, o öğrenci. Gittiğimiz yerlerde ben ısmarlamak isterdim. Ağırlıklı olarak da böyle uyguluyordum. Bayan hasta, ayakta durmalıyım ya tek başıma. Erkek hasta. Evet, şimdi evlendik, çalışmaya başladı. Eşim üniversitede. Herkesin aileye katkısı oldu. Yalnız bizim ortak havuzumuz hiç olmadı. Herkes bireysel takılıyor. Evet, eşim kesinlikle savurgan değil. Düzgün şeyler almaya çalışıyor. Almak istediğini de alır. Bu bana danışma olayı da oluyor. Bu yanımda olmasa da oluyor. Ben bunu alacağım diyor. Zaten büyük meblağlar olunca ben de soruyorum. Mutlaka böyle bir şey var karşılıklı. Ortak olmasa da, ama bu beni aslında içsel olarak rahatsız ediyor. Yani bunu gündeme getirdiğimde zaman zaman başka örnekler verildi. İşte birleştirilip de sınırsız harcayan insanlar var. Bütçeye gerçekten zarar veren tipler var. Sınırsız harcayanlar var. Terapist, kötü bir örnek. İyiler de var. Erkek hasta, bunun harcamalarda azaltma ile veya arttırma ile ilgili bir yanı yok. Bu tamamen, hani bizim ortak bir yaşamımız var, ortak bir ailemiz var, ortak bir bütçemiz var, harcamalarımız burada. Evet, ikimiz de özgürce yapabiliriz. Kredi kart bazında da, diğer şeylerde de. Ama bizim bütçemiz ortak diyemedik şimdiye kadar. İşin açıkçası benim burada çok olmasa da bir şeyim var. Bunun manevi yönünden dolayı. Ben arzu ediyorum, eşime de geçen gün bunu söyledim. Biz bazı şeyleri çözersek yapacağım şeylerden bir tanesi de bu. Yapacağım şeyler derken fikir vererek, fikir söyleyerek. Hayır, bunu öyle uygun gördüm, öyle olacak diyen ve olaylara böyle yakışan bir yapıda bir insan değilim. Ekonomik konular konuşulduğu için benim rahatsız olduğum bu konuyu dile getirmek istedim. Terapist, anladım, bazı çiftler geliyor mesela, herkes kendi hayatını yaşıyor. Çiftlerden birine siz ev arkadaşı mısınız diye sordum, yok dedi. O zaman neden ev arkadaşı gibi takılıyorsunuz dedim. Hiç bu zamana kadar fark etmedik, böyle düşünmedik dedi. Dedim ki evlilik öyle bir şey değildir, o da arkadaşlığı değildir. Siz buraya gelirken terapi parasını da ikiye mi böldünüz dedim. Evet dedi. Erkek hasta, bizimki de öyle oldu. Bayan hasta, farkında olmadan öyle oldu. Erkek hasta, yani kısmen öyle oldu. Terapist, bu durum birlik olamadığınızın bir göstergesi olabilir. Erkek hasta, evet. Terapist, o zaman şöyle sorular sordum. 4 tane soru soracağım dedim. Eşinin yanında osurur musun? Eşinin yanında dışkılar mısın? Eşinin yanında işer misin? Onun yanında burnunu karıştırabilir misin dedim. Bu sorulara yanıtınızın hayır olduğunu görebiliyorum dedim. Nereden bildiniz dedi. Çünkü banyo ortak kullanılan bir yerdir. Hayatta eşim oradan çıkmadan ben oraya giremem. Ben girerken içeri o giremez dedi. Bayan hasta, bu doğru mu yanlış mı şimdi anlayamadım. Terapist, kararı siz verin. Erkek hasta, yani bu zevk kültür benim daha önce işittiğim ve duyduğu zaman herkesin kahkahalarla güldüğü bir şey. Arkadaşlarımız var işte, soruyor. Sen eşinin yanında osurur musun falan diye. Kahkahalar falan. Yani insanlar yapsa bile yapıyorum demiyor. Burada bir toplumsal ayıp söz konusu. Hani biz yapsak da yapıyorum diyen de çıkmıyor. Terapist yapamayana gülün arkadaşlar, yapana değil. Bir insan nerede en mahremdir? Bayan Aslı tuvalette. Terapist işte o mahrem yere kocanı ve karını alabiliyorsan artık onu benimsemişsin demektir. Maddi problemlerin bir anlamı kalmaz. Alamıyorsanız hala ben ve o durumu vardır. Ben ve o olanlar zaten çift olamamış demektir. Erkek hasta, yani çok doğru söylüyorsunuz. Benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi kustuğum zaman onun, o şeyin temizlenmesidir. Hiç gözümü karartırım yaparım. Hem çocuğumda hem oğlumda hem eşimde yaparım ben bunu. Evet, rahatsız oluyorum ama o anlamda değil. Ama yapabilmek yeteneğini ben kendimde görüyorum, yaptım da yani. Terapist, burada önemli olan onu mahremiyetinize alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Eğer alabiliyorsanız artık senlik ve benlik kalkmıştır. Alamıyorsanız henüz tam olarak bir çift olamamışsınız demektir. O zaman çift olun diyoruz. Bayan hasta, çok iyi düşünmek lazım. Terapist, daha neler düşüneceksiniz, işiniz çok. Erkek hasta, ben buraya gelirken çok açık olmak istedim. Sizinle konuşurken de eşime söyleyemediğimi size söylemek isterim. Buraya gelirken de madem çok açığım, eşim sık sık dışarı çıkmak istiyor. Onun da çok haklı gerekçeleri var. Sık sık derken istiyor yani, çok normal. Ben de istiyorum ama ekonomik olarak. Bayan hasta, yemeğe çıkmak. Erkek hasta, yemeğe çıkıyorsun. Bu ortak havuz olmadığı için gönüllülük ortadan kalkıyor belki de. Ha, böyle midir diye şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Benim dirençlerimde bu yatıyor mu diyorum açıkçası. Terapist, her şey olabilir. Oturup konuşmanızda fayda var ama olabilir. Bayan hasta, mesela bana şey de çok zor gelmişti. Ücretsiz izin aldığımda 3-4 aylık maaş alamadığım bir dönem vardı. O dönemde eşimin para vermesi çok zor gelmişti bana. Benim hiç alışkın olduğum bir şey değil. Yani hatırlıyor musun? Erkek hasta, evet. Bayan hasta, enteresandı yani. Terapist, bunlar normal şeyler. Bayan hasta, ama bizim bütçemiz diye düşünememekten kaynaklanan bir şeydir bu. Terapist, ev arkadaşınız karı koca değil, yeni bir kavram çıkarmalı Türkiye'de. Ev arkadaşı çiftler diye. Bayan hasta, sevgi bazlı ev arkadaşlığı. 5. madde, senin ailen benim ailem meselesi. Mesela yurt dışında böyle bir madde yoktur, Türkiye'de var. Çünkü yurdum insanı adam gibi kişiliğini ortaya koyup bireyselleştiremediği için, bağımlı olduğu için annesi evliliğinin içine girer, babası yatak odasına kadar girer, her şeye müdahale eder. Çünkü sınırlar belli değildir, ilişkiler vıcık vıcıktır. Eskiden ataerkil bir yapı vardı. Baba mutlak hükümdardı, bütün herkes onun malıydı. Gelinler, damatlar, herkes maldı. Babanın verdiğiyle yetinilirdi. Herkes bu sistemden mutluydu, hiçbir problem yoktu. Baba öldükten sonra babanın hanımı otorite olurdu. Anne öldükten sonra en büyük abi otorite olurdu. Sonra aile parçalanıyorsa parçalanırdı. Yeni bir lider çıkar vesaire, ataerkil yapı buydu. Kendi içinde de kuralları vardı. Şimdi modern aileler, eşit haklara sahip çekirdek aileler, karı koca eşit ilişkiler, eşit haklar vesaire, yaşadığımızı kuşak ortada kaldı. Aslında yaşayan bu kuşak ne ataerkil ne çekirdek aile. Vıcık vıcık ilişkiler buraya geliyorlar, anlatıyorlar. Senin annen şöyle yaptı da, benim babam böyle yaptı da ve benzerleri. Senin için annen ve baban artık eskisi gibi değil. Senin artık bir karın var, kocan var. Kocan veya karın senin için her şeyden önemlidir. Anne, baba, karı ve kocanın altındadır diyoruz. Evlilik piramidinde anne babanın yeri ikinci sınıftır. Hiç uçakla birinci sınıf uçtunuz mu THY'lerde? Erkek hasta, ben uçtum. Terapist, şimdi birinci sınıf yolcuların içkileri sınırsız olur. Alkollü içkiler verirler. En güzel mini etekli hostesler size hizmet eder. Koltuğunuz rahattır, geniştir. İkram daha iyi. İkinci sınıf yolcular ise öyle değildir. Koltukları dardır, çirkin hostesler vardır. İçki sınırlıdır, alkol verilmez vesaire. Şimdi kişi birinci sınıf parası ödemişken ikinci sınıf muamele görürse sorun çıkar. Karı kocalıkta da bu böyledir. Şimdi kişi evlendiği andan itibaren eşi onun için birinci sınıftır. Kişi de eşi için birinci sınıf olur. Böyle bir anlaşma yapılmalıdır. Eğer kişi babasını eşinin üzerine koyarsa bu kavga nedenidir. Bedeli ağır olabilir. Evlilik piramidi budur arkadaşlar. Birinci sınıf karı kocanın olduğu yer, ikinci sınıf anne baba ve diğer akrabaların olduğu yer ve üçüncü sınıf iş hayatı ve arkadaşlar diye piramit aşağı doğru parçalara ayrılır. Birinci sınıfın haricindeki her yer kendi içinde yer değiştirebilir. Bazen iş hayatı anne babanın önüne geçebilir, arkadaşlar anne babanın yerini alabilir ama birinci sınıf asla yer değiştirmez. Değiştiği zaman kavga çıkar. Şöyle bir örnek vereyim. Zeynep annesinin, babasının ve Cüneyt'in olduğu bir ortama girdi. Ortamda kimler var? Birinci sınıf bir kişi olan Cüneyt ve ikinci sınıf olan diğer insanlar var. Burada Zeynep'in tavır ve tutumları sistemi belirleyecektir. İlk önce kime gidecek, öpecek, merhaba diyecek. Önce kime çay koyacak, önce kime hürmet edecek. Eğer Zeynep annesinin babasının yanında Cüneyt'e ikinci sınıf muamelesi yaparsa Cüneyt'in içinde bir kin birikir. Birikmez diyen tıp bilimine aykırı konuşur. İçten içe zamanı gelince ben sana gösteririm durumu hasıl olur. Cüneyt yeri geldikçe kaşının altında gözüm var, gözünün üstünde kaşım var diyerek Zeynep'e saldıracaktır. Burada biriktirdiğinin intikamını öbür tarafta alacaktır. Çünkü burada normal olan Zeynep'in Cüneyt canım hoş geldin deyip öpmesidir. Neden? Cüneyt birinci sınıftır ve birinci sınıf muamele bekler. Ne zamana kadar bu böyle gider? Çocuk olana kadar. Çocuk oldu mu anne baba aşağıya iner, en tepeye çocuk oturur. Karı koca ikinci sınıftır. Önce çocuğunu öper sonra karısını öper. Ne zamana kadar? Çocuk evden uçunca sistem tekrar yerine gelir. Ama aileye şu mesaj verilmelidir. Ben evlendim, kendime yeni bir aile kurdum. Bu aile benim için kutsaldır. Bu mesajı verdiğinizde en sevilen damat, en sevilen gelin siz olursunuz. Yine aynı örneğe dönelim. Cüneyt evliliğinin ilk yıllarında Zeynep'le babası arasında kalmıştı. Cüneyt babasıyla konuştu. Benim mutlu olmamı istiyorsanız karımla iyi olan, yoksa beni kaybedebilirsiniz. Çünkü artık benim ailem siz değilsiniz. Benim ailem Zeynep. Bir imza attığıma göre artık sen benim ikinci ailemsin dedi. Sen babanı en son ne zaman gördün, kardeşlerinle en son ne zaman birlikte oldun diye sordu babasına. Şimdi kim var senin hayatında dedi. Babası siz varsınız, karım var dedi. Cüneyt baba kusura bakma, ben de yeni evliyim, benim için de artık karım var. Bak sen yıllar sonra bu noktaya geldin, senin karın ve ben yarım değil mi senin için? Ama sen yıllar oldu anneni babanı görmüyorsun, umurunda da değil. Herkes kendi yaşamını sürdürüyor. Sen şu anda karınla birliktesin, o zaman izin ver ben kendi ailemi kurdum, artık orası benim için önemli dedi. Babası anladım oğlum dedi. O gün bugündür en kıymetli gelin Zeynep oldu. Çünkü Cüneyt baştan sınırlarını net olarak koymuştu. Erkek hasta evet. Bayan hasta. Cüneyt'in çok olgun bir babası varmış. Terapist. Ama bakın buradaki mesele şudur. Babalar ilk başta kırılabilir, küsebilir. Ama doğrusunun bu olduğunu görür ve sonunda hak verir. Gerçek sevgi koşulsuz olandır. Bu durum Türk aile yapısına çok ters gibi görünebilir. Ama çiftin özgür olabilmeleri, birey olabilmeleri, kişiliklerini ortaya koyabilmeleri ve mutlu olabilmeleri için evlilik piramidi şarttır. Buradaki sorun karı kocanın sınırlarını net olarak çizebilmesi. 6. madde, cinsellik, cinsel işlev bozuklukları evlilik sorunlarının başında gelir. Erken boşalma, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, sertleşme problemleri bunların hepsi ayrı bir konudur. 7. madde, ortak boş zamanları birlikte ve kaliteli geçirmek. Duvarın sıraları dökülmüştür ama onu sıvatıp boyattığımızda yeni gibi görünür. Bazen evliliğinde sıvası kalkabilir, boyası eskiyebilir. Eğer karı koca boş vakitlerini birlikte ve kaliteli geçirebiliyorsa, haz duyarak, eğlenerek, keyif alarak o coşkuyu içinde hissedip coşkulu biçimde yaşayabiliyorsa, evlilikte meydana gelen çatlakları tamir edebilir. Mesela birbirinden nefret eden iki insanı bir yolculuğa çıkarın, bir zaman sonra ya öpüşürler, ya aşık olurlar, ya da çok iyi dost olurlar. Karı koca da öyledir. Birlikte güzel zaman geçirdiklerinde eğlenirlerse, keyif alırlarsa her sorunun üstesinden gelebilirler. Efendim biz o heyecanı kaybettik derseniz tamam, o zaman planlayın, adım adım boş zamanlarınızı nasıl kaliteli geçirebileceğinizi planlayın deriz. İlk 4-5-6 organizasyonu planlı bir şekilde yapın, o zaman keyif alabilirsiniz. Keyif aldıkça da daha fazla birlikte olmak ihtiyacınız ortaya çıkacaktır. Çünkü insanoğlunun en temel özelliği hazza koşmak ve elemden kaçmaktır diye ekleriz. Eğer kişi birlikte olmaktan elem duyarsa birlikte olmak istemeyecektir. Biz birbirimizden uzaklaştık, doktor bey ne yapacağız diyen çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor. Niye uzaklaştığınıza bakın diyoruz. Bir elem yaratmışsınız. Birlikte olmak sizin için elem verici bir davranış haline gelmiş olabilir. Haz verici bir davranış haline getirirseniz birbirinize daha çok yaklaşırsınız diyoruz. Evet, çok doğru diyorlar. Çift haz verecek şekilde yeni organizasyonlar yaptıklarında birbirlerinden kaçmak yerine birbirlerine daha çok yaklaşmaya başlarlar. Terapist. Şimdi tekrar gözden geçirelim. 1. Duygu ve düşüncelerin paylaşılması. Ben dili, sen dili, akıl okuma. 2. Duyguların paylaşılması. 3. Çocukların geleceği ile ilgili ortak kararlar alabilme. 4. Ekonomik konularda mutabakata varma. 5. Aile, senin ailen, benim ailem meselesi ve evlilik piramidi. 6. Cinsellik. 7. Ortak boş zamanları birlikte ve kaliteli geçirmek. İlk 5 madde sorunlu maddelerdir. 6. ve 7. maddeler ise ilişkiyi tamir edebilecek kapasitesi olan maddelerdir. 39. ayrımın sonu. Sayfa 358.